Ayrım 21.
Konu 4. Aynı konunun devamı. Demokrasi ile soylular idaresi özellikleri bakımından özgür sayılmazlar. Siyasi özgürlük yalnız mutedil hükümetlerde vardır. Ama mutedil idarelerde de her zaman özgürlük bulunmaz. İktidar kötüye kullanılmadığı takdirde özgürlük bu idarelerde bulunur. Öteden beri denenmiştir, kendisine yetki verilen her insan bu yetkiyi kötüye kullanmaya eğilimlidir. Bir sınırla karşılaşıncaya kadar kötüye kullanmaya devam eder. Bilmem söylersem inanır mısınız? Faziletin bile sınırlanmaya ihtiyacı vardır. İktidarın kötüye kullanılmaması için olayların düzeni gereğince iktidarın bizzat iktidarı durdurması gerekli. Bir anayasa öyle olabilir ki, o yasa gereğinde hiç kimse kanunun kendisini yapmaya mecbur tutmadığı şeyi yapmaya, kanunun müsaade ettiği şeyleri de yapmamaya zorlanamaz. Konu 5. Çeşitli devletlerin amacı üzerine. Bütün devletlerin tek amacı vardır, yaşamak. Bununla beraber her devlet kendine özel bir amaç daha güder. Büyümek, genişlemek Roma'nın amacıydı. Savaşmak Lakedemonya'nın, din Yahudi ümmetinin, ticaret Marsilya devletinin, genel huzur Çin İmparatorluğu'nun, denizcilik Rodos hükümetinin, tabii özgürlük vahşilerin, hükümdarın zevkleri genel olarak istibdat hükümetlerinin, hükümdarla devletin şan ve şerefi saltanat hükümetlerinin, her vatandaşın bağımsızlığı ve böylece bütün insanların baskı altında bulundurulması Polonya hükümetinin amacıydı. Yeryüzünde bir millet daha var ki, onun da anayasasının amacı doğrudan doğruya siyasi özgürlüktür. Bunun hangi ilkeler üzerine kurulduğunu şimdi göreceğiz. Bu ilkeler iyi ise özgürlük bir aynadaymış gibi apaçık gözlerimizin önüne serilecek. Anayasada özgürlük var mı yok mu bunu anlamak için pek öyle yorulmak gerekmez. Öyle ya, eğer onu olduğu yerde görmek mümkünse, eğer varsa başka yerde aramaya ne gerek var? Konu 6. İngiliz Anayasası üzerine. Dipnot. Bu konudaki düşüncelerin çoğu Locke'un Traité du Gouvernement Civil, Sivil İdare Üzerine adlı kitabından alınmıştır. Bölüm 12. Her devlette 3 çeşit yetki vardır. 1- Yaşama yetkisi. 2- Devletler hukukuna bağlı olan şeyleri uygulama yetkisi. 3- Medeni hukuka bağlı olan şeyleri uygulama yetkisi. Birincisinde hükümdar ya da bu işe memur edilmiş kimse ya bir süre için ya da her zaman için yürürlüğe girecek kanunları yapar. Eskiden yapılmış olanları düzeltir ya da yürürlükten kaldırır. İkincisinde barışı sağlar ya da savaş açar, büyük elçiler gönderir ya da kabul eder, ülkesinde güveni sağlar, istilaları önler. Üçüncüsüyle de suçları cezalandırır ya da kişiler arasındaki anlaşmazlıkları yargılar. Buna yargılama yetkisi, ikincisine de sadece devletin uygulama ya da yürütme yetkisi adını vereceğiz. Vatandaşın siyasi özgürlüğü demek, insanın kendini güvenlik içinde görmesinden duyduğu kalp huzuru demektir. Özgürlüğün var olması için de hükümetin bir vatandaşın başka bir vatandaştan korkmasını önleyebilecek durumda olması gerek. Yasama yetkisiyle uygulama ya da yürütme yetkisi aynı kişiye ya da aynı memurlar topluluğuna verilirse ortada özgürlük diye bir şey kalmaz. Çünkü aynı hükümdarın ya da aynı senatonun şiddet kullanarak uygulamak için ağır kanunlar yapmasından korkulur. Yargılama yetkisi, yasama yetkisiyle uygulama yetkisinden ayrılmazsa ortada yine özgürlük diye bir şey kalmaz. Yargılama yetkisi, yasama yetkisiyle birleştirilseydi, vatandaşların hayatı ve özgürlüğü üzerindeki yetki keyfi olurdu. Çünkü hakim aynı zamanda kanun yapıcısı olurdu. Uygulama yetkisiyle birleştirilseydi, o zaman hakimin elinde yargılama yetkisinden başka bir de baskı kuvveti bulunurdu. Bu üç yetki, yani kanun yapma yetkisi, genel kararları uygulama yetkisi, suçları ya da vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıkları yargılama yetkisi, aynı zamanda aynı kişinin ya da yüksek memurlardan, soylulardan, halktan müteşekkil aynı toplulukların elinde bulunsaydı, devlette her şey yıkılırdı. Avrupa'daki krallıkların çoğunda idare şekli mutedildir. Çünkü ilk iki yetkiyi elinde bulunduran hükümdarlar, üçüncü yetkiyi tüm halkın eline verirler. Padişah bu üç yetkiyi de kişiliğinde birleştirmiş olduğundan, Türkiye'de korkunç bir istibdat idaresi vardır. İtalya Cumhuriyetlerinde bu üç yetki bir elde toplanmış olduğundan, bizim saltanat idarelerimizden daha az özgürlük vardır oralarda. Nitekim bu cumhuriyetler yaşamalarını sağlamak için Türkler kadar şiddet göstermek zorundadırlar. Devlet engizitörleri her muhbirin her an şunu bunu suçlandırmak için pusulasını atabileceği kutular bunun en güzel delilidir. Böyle bir cumhuriyette vatandaşın durumunun ne olacağını varın siz düşünün. Aynı topluluk kanunları uygulama konusunda da yasama konusundaki yetkiyi olduğu gibi kişiliğinde toplamıştır. Genel istekleriyle devleti harap edebilir, üstelik yargılama yetkisi de olduğu için özel istekleriyle de bütün vatandaşları mahvedebilir. Bütün yetkiler birleşir orada. Baskıcı bir hükümdarı açığa vuracak hiçbir dış görünüş olmasa bile bunun böyle olduğu her an hissedilir. Nitekim istibdat idaresine yönelen bütün hükümdarlar önce bütün vazifeleri kişiliklerinde toplamakla işe başlarlar. Avrupa'daki kralların çoğu da devletin başlıca görevlerini kişiliklerinde toplarlar. İtalya Cumhuriyetlerindeki babadan oğula geçen arı soylular idaresinin Asya'daki istibdat idarelerine tam olarak karşılık vermediğini pekala biliyorum. Memurların çokluğu bazen idareleri yumuşatır. Bütün soylular her zaman aynı amaca yönelmezler. Bundan ötürü de oralarda birbirini yumuşatan çeşitli mahkemeler kurulur. Böylece Venedik'te Büyük Şura'nın yasama yetkisi, Pregadi'nin uygulama yetkisi, Karantilerinde yargılama yetkisi vardır. Dipnot, Büyük Meclis soylulardan kurulan meclisti. Pregadi, Büyük Meclis üyelerinden 120'sinin kurduğu senatoydu. Sayısı 3 olan Karanti ise her biri 40 kişilik 3 mahkemeydi. Ama işin kötü tarafı şu ki bu çeşitli mahkemeler aynı topluluğa dahil memurlardan teşekkül eder. Bu da yine bütün yetkilerin tek elde toplandığını gösterir. Yargılama yetkisi devamlı olarak bir senatoya değil, yılın çeşitli zamanlarında kanunların buyruğu gereğince halk arasından seçilen kişilerden teşekkül edecek mahkemelere, işin gerektirdiği süre faaliyette bulunacak mahkemelere verilmeli. Böylece insanlar arasında son derece korkunç sayılan yargılama yetkisi, belli bir mevkiye, belli bir mesleğe bağlı olmayacağından fark edilmez bir hal alır, adeta ortadan yok olur. Hakim adı verilen kişi devamlı olarak gözlerimizin önünde bulunmaz. Vatandaş da böylece hakimden değil, hakimin göreceği işten korkar. Hatta büyük suçlar bahis konusu oldu mu, suçluya kanun çerçevesi içinde hakimlerini bizzat seçmek yetkisi de verilmeli. Daha doğrusu birçok hakimleri reddetmek yetkisi verilmeli ona. Böylece geri kalan hakimler bizzat kendisi tarafından seçilmiş hakimler kisvesine bürünmüş olur. Öteki iki yetki devamlı memurlara ya da devamlı topluluklara verilebilir. Çünkü bunların vatandaşa doğrudan doğruya hiçbir etkisi olamaz. Biri devletin genel isteği, ötekisi ise bu genel isteğin uygulanmasıdır da ondan. Mahkemeler için hep aynı olmamalı dedik. Ama yargıların hep aynı olması, hatta o derece aynı olması gerekir ki her biri kanundaki metine tıpatıp uymalı. Yargılar hakimin özel kanallarından ibaret olsaydı, kişi toplumda karşılıklı olarak giriştiği taahhütlerin neler olduğunu bilmeden yaşamak zorunda kalırdı. Yargıçların sanıkla aynı sınıftan olması ya da ona eş kişiler olması gerek. Böylece sanığın kafasında kendisine karşı şiddet kullanacak kişilerin eline düşmediğine dair bir kanı uyanır.
Yasama organı davranışları üzerinde teminat verecek durumda olan vatandaşları hapsetmek yetkisini uygulama organına verirse ortada özgürlük diye bir şey kalmaz. Ama sanıklar kanunun yerinde bulduğu bir suçtan ötürü hemen sorguya çekilmek üzere yakalanıp hapsedilmişlerse o zaman iş değişir. Bu gibi hallerde gerçekten özgür sayılırlar, doğrudan doğruya kanunun kuvvetine boyun eğerler de ondan. Yasama organı devlete karşı bir suikasttan ya da düşmanla bir anlaşmadan ötürü kendisini tehlikede görürse, uygulama organına kısa ve sınırlı bir süre için şüpheli vatandaşları tevkif etmek olanağını verir. Ama bu vatandaşlar sonsuz bir özgürlüğe kavuşmak üzere özgürlüklerini ancak bir süre için yitirmiş olurlar. Eforların ve Venedik'te istibdat bakımından onlardan aşağı kalmayan devlet engizitörlerinin başvurdukları şiddet ve işkenceyi yok etmek için tek çare ise zaten budur. Özgür bir devlette özgür bir ruhu olması gereken her insanın kendi kendini yönetecek yetkide olması gerektiğinden, milletin tümünün birden yasama yetkisi olması gerekir. Ama böyle bir şeyin büyük bir devlette uygulanması olanaksız olduğundan, küçüklerde ise birçok sakıncalar meydana getirmesi ihtimali olduğundan, milletin bizzat yapamayacağı şeyi temsilcileri vasıtasıyla yapması gereklidir. Kişi içinde yaşadığı şehrin ihtiyaçlarını öteki şehirlerin ihtiyaçlarından daha iyi bilir. Bunun gibi kişi öteki hemşehrilerinden çok kendi komşularını tanır, haklarında daha iyi yargılarda bulunur. Şu halde yasama yetkisini elinde bulunduracak topluluğun üyelerini milletin tümünden seçmek doğru olmaz. Başlıca şehirlerde oturan vatandaşların kendi aralarından birini temsilci olarak seçmeleri daha uygun düşer. Temsilcilerin en büyük üstünlüğü olaylar üzerinde münakaşa etme olanağıdır. Halkın böyle bir olanağı yoktur. Zaten demokrasinin en büyük sakıncalarından biri de budur. Seçmenlerinden genel bir talimat almış olan temsilcilerin Almanya'daki diyetlerde olduğu gibi her iş için ayrı ayrı talimat almalarına gerek yoktur. Doğru, bu yoldan gidilseydi milletvekillerinin sözü, milletin sesinin ifadesi olurdu. Ama unutmamak gerek ki bu da işlerin uzadıkça uzamasına sebep olabilir, her milletvekili öteki milletvekillerinin üstüne çıkabilir, ivediliği gerektiren bazı hallerde de milletin bütün gücü bir kişinin boş bir isteğiyle dumura uğrayabilirdi. Hollanda'da olduğu gibi diyor Mr. Sidney, milletvekilleri milletin bir bölümünü temsil ettikleri zaman kendilerine bu yetkiyi veren kişilere hesap vermek zorundadırlar. Ama İngiltere'de olduğu gibi şehirler tarafından seçilirse iş değişir. Dipnot, Algernon Sidney, 1617-1683, İngiliz Avam Meclisi üyesi ve cumhuriyetçi. Rye House komplosuna katılmakla suçlandırılıp haksız bir şekilde ölüme mahkum edilmiştir. Hükümet üzerine Nutuklar adında bir eser yazmıştır. Çeşitli bölgelerde bütün vatandaşların temsilcilerini seçerken oy verme hakkı olmalı. Tabii kişisel isteklerini belirtemeyecek kadar aşağılık duruma düşmüş olanlar müstesna. Eski cumhuriyetlerin çoğunda büyük bir kusur vardı. O da milletin bir uygulamayı gerektiren kararlarda oyunu bizzat kullanmasıydı. Oysa böyle bir şeye milletin ne gücü yeter ne de kuvveti. Millet devlet işlerine ancak temsilcilerini seçmek suretiyle katılabilir. Bu da zaten yetkisi dahilindedir. Çünkü insanların yeteneklerinin gerçek derecesini bilip takdir edecek çok az kişi vardır. Oysa her kişi seçtiği insanın ötekilerden daha aydın olup olmadığını genel olarak anlayıp takdir edecek durumdadır. Temsilciler Kurulu herhangi bir konuda uygulama kararı almak için seçilmemeli. Böyle bir şeyi zaten başaramazlar da. Bu kurul kanun çıkarmak, çıkardığı kanunların doğru dürüst bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için seçilmeli. Bu işi çok iyi başarır. Hem zaten en iyi başaracağı iş de bundan ibarettir. Bir devlette daima doğum, servet ya da mevki bakımından seçkin kişiler bulunur. Ama bunlar milletle bir tutulsaydı, onların da ötekiler gibi yalnız bir oyu olsaydı, müşterek özgürlük onların köleliği demek olurdu. Böyle bir özgürlüğü savunmaktan da hiçbir çıkar beklemezlerdi. Çünkü kararların çoğu kendi aleyhlerinde belirirdi. Bu gibilerin yasama yetkisindeki payları, o ülkede kendilerine tanınmış olan ayrıcalıklarla orantılı olmalı. Halkın giriştiği işleri durduracak bir topluluk meydana getirirlerse, halk da onların giriştikleri işi durduracak bir topluluk meydana getirirse, sonuç işte bu olur. Böylece yasama yetkisi aynı zamanda hem soylular topluluğuna hem de milleti temsil etmek için seçilmiş olan topluluğa verilirse, ikisi de ayrı ayrı meclisler meydana getirirler, meseleleri ayrı ayrı müzakere ederler, ayrı ayrı görüşler, ayrı ayrı çıkarlar ortaya atarlar. Sözünü ettiğimiz bu üç yetkiden yargılama yetkisi aşağı yukarı bir hiç sayılır. Şu halde temelli olarak iki yetki kalıyor demektir. Bu iki yetkiyi yumuşatmak için de düzenleyici bir başka yetkiye daha ihtiyaç vardır. Yasama yetkisinin soylulardan müteşekkil bölümü bu yetkiyi en iyi kullanacak durumda olan topluluktur. Soylular topluluğundaki üyelikler babadan oğula geçmeli. Özelliği bakımından da zaten bunun böyle olması gerekir. Bundan başka bu topluluğun bizatihi iğrenç olan ve özgür bir devlette daima tehlikede bulunması gereken ayrıcalıklarını korumasında çok büyük faydalar vardır. Ama babadan oğula geçen bir yetki, özel çıkarlarını gözetmeye, halkın çıkarlarını da unutmaya yönelebileceğinden, vergi tarihiyle ilgili kanunların çıkarılmasında olduğu gibi, bu topluluğun bozulmasında bir çıkar söz konusu oldu mu, onun yasama yetkisini kanun çıkartmakta değil, yalnız bazı şeylere engel olmakta kullanmasına müsaade etmeli. Ben yasama yetkisinden bizzat buyurmak ya da başkası tarafından buyurulan şeyi düzeltmek yetkisini, engel olmak yetkisindense birisi tarafından alınan bir kararı bozmak yetkisini anlıyorum. Roma'daki tribunların yetkisi de bundan ibaretti zaten. Engel olmak yetkisini elinde tutan kişinin tasvip işi, engel olmak yetkisini kullanmak istemediğini beyan etmekten başka bir şey değildir. Doğrudan doğruya bu yetkinin sonucudur. Uygulama ya da yürütme yetkisi bir hükümdarın elinde olmalı. Çünkü hükümetin her zaman ani iş görmeyi gerektiren bu bölümü birçok kişidense bir kişi tarafından daha iyi yönetilir. Yasama yetkisine bağlı olan işlere gelince bunların bir kişidense birçok kişi tarafından yönetilmesi daha iyi olur. Hükümdar olmadığı takdirde uygulama yetkisi yasama organı içinden seçilen birkaç kişiye verilirse o zaman ortada özgürlük diye bir şey kalmaz. Çünkü iki yetki yine birleştirilmiş olur. Aynı kişiler her iki organın çalışmalarına bazen katılacağı gibi her zaman katılmak hakkına da sahiptir. Yasama organı uzun zaman toplanmazsa yine ortada özgürlük diye bir şey kalmaz. Şu iki şeyden biri olur da ondan. Ya yasama konusunda hiçbir karar alınamaz, o zaman devlet anarşiye düşer ya da bu kararlar uygulama organı tarafından alınır ki o zaman da devlet istibdat idaresine kaçar. Yasama organının her zaman toplanmasına da gerek yoktur. Temsilciler için güç bir iş olurdu bu. Üstelik uygulama organını da fazla oyalardı. Çünkü böyle bir durumda uygulama organı uygulamayı değil kendi ayrıcalıklarını savunmayı, uygulama haklarını düşünürdü. Bundan başka yasama organı devamlı olarak toplantı halinde bulunsaydı, ölen milletvekillerinin yerine yeni milletvekilleri koymaktan başka bir işle meşgul olamazdı. Böyle bir durumda yasama organı bir kere bozuldu mu bir daha da düzeltilmesi olanaksız olurdu. Çeşitli yasama organları birbiri arkası sıra geldi mi, bugünkü yasama organı hakkında kötü bir kanısı olan millet, haklı olarak her şeyi bir sonraki yasama organından beklerdi. Ama yasama organı hep aynı olsaydı, millet onun bozulduğunu görünce artık çıkaracağı kanunlardan hiçbir şey beklemez, ya çılgına döner ya da adam sen de deyip kendini koyverirdi. Yasama organı hiçbir zaman kendi kendine toplanmamalı. Çünkü bir organın ancak toplandığı zaman bir iradesi olabilir. İttifakla toplanmadığı takdirde hangi tarafın gerçek yasama organı olduğunu anlamak olanaksızdır. Toplanan taraf mı yoksa toplanmayan taraf mı? Yasama organının toplantı süresini uzatmak hakkı olsa bu süreyi pekala uzatmayabilirdi. Böyle bir şey ise uygulama organına karşı bir suikast hazırlamak istendiği zaman çok tehlikeli olabilir. Zaten yasama organının toplanması için birbirinden daha uygun zamanlar vardır. Şu halde bu toplantıların zamanını ve süresini uygulama organının kendi bildiği şartlara göre ayarlaması gerekir. Yasama organının giriştiği işleri durdurmak, uygulama organına verilmezse yasama organı müstebit bir hal alır. Çünkü o zaman yasama organı aklından geçirebileceği bütün yetkileri kişiliğinde toplar, öteki organların tümünü ortadan kaldırır. Buna karşılık yasama organına da uygulama organını durdurmak hakkı verilmemeli. Çünkü özelliği bakımından zaten sınırları olan uygulama organını bir daha sınırlandırmak faydasız olur. Üstelik uygulama organı daima gelip geçici işlerle uğraşır. Roma'da yalnız yasama organını değil, aynı zamanda uygulama organını da durduran tribunların yetkisi bu bakımdan kusurludur. Büyük zararlara sebebiyet veriyordu da ondan. Özgür bir devlette yasama organının uygulama organını durdurmak yetkisi olmamalı ama buna karşılık çıkardığı kanunların nasıl ve ne şekilde uygulandığını denetlemek hakkı ve yetkisi olmalı. Böyle bir hükümetin kozmlarla eforların idareleri hakkında hesap vermedikleri Girit ve Lakedemonya hükümetlerine üstünlüğü buradadır işte. Ama bu denetleme ne olursa olsun yasama organının kişiyi dolayısıyla uygulayan kişinin davranışını denetlemek yetkisi olmamalı. Kişiliği kutsal sayılmalı. Çünkü yasama organının istibdata kaçmaması için devlete gerekli olacağından uygulama organı suçlandırıldığı ya da yargılandığı takdirde devlette özgürlük diye bir şey kalmaz. Böyle bir durumda devlet bir saltanat idaresi değil özgür olmayan bir cumhuriyet idaresi şeklini alır. Ama uygulayan kişi insan sıfatıyla kanunlar tarafından kendisine bazı ayrıcalıklar verilmiş olmasına rağmen bakan sıfatıyla kanunlardan nefret eden, kötü müşavirler yüzünden kötülük edeceğinden bu bakanların yakalanıp cezaya çarptırılmaları yerinde olur. Bu şekil hükümetin Gnit hükümetine olan üstünlüğü de buradadır işte. Çünkü Gnit hükümetinde kanun amimonların hatta idareleri bittikten, iş başından ayrıldıktan sonra bile yargılanmalarına müsaade etmezdi. Bu suretle halk da uğradığı haksızlıkları hiçbir zaman öğrenmek olanağını bulamazdı. Her ne kadar genel olarak yargılama organının, yasama organının hiçbir bölümüne bağlı olmaması gerekirse de, yargılanacak kişinin özel çıkarını gözetleyen üç hal bu kurala istisna teşkil eder. Büyükler daima kıskanılır. Halk tarafından yargılansalardı tehlikeli bir duruma düşerler ve özgür bir devlette en küçük bir vatandaşın bile benzerleri tarafından yargılanmaktan elde ettiği ayrıcalıkların hiçbirinden faydalanamazlardı. Şu halde soylular milletin mevcut mahkemeleri tarafından değil, yasama organının soylulardan müteşekkil bölümü tarafından yargılanmalı. Aynı zamanda hem çok uzakları gören hem de gözleri kör olan kanunun bazı hallerde son derece şiddetli olması ihtimali vardır.